Evet, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in sunduğu Değer Katan Eğitimler'de yine salı akşamı saat 20.30'da birlikteyiz. Ve bu akşam hepimizi ilgilendiren, yeni nesli daha yakından tanıyacağımız, yepyeni şeyler öğreneceğimiz bir program olacak. Ve bu akşam bizimle birlikte Fulya Şenbağcı Özel hanımefendi birlikte. Fulya Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ziya Bey, nasılsınız?
Çok teşekkürler, sizler de iyisiniz umarım.
Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. İşte
Harika.
pandemide böyle iş güç evden ofiste de gidiyoruz ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Süper. Teşekkür ederiz bu akşam bize bu vakti ayırdığınız için. Gerçekten konu çok ilgi çekici. Hepimizi ilgilendiriyor. Hem bir ebeveyn olarak ya da geleceğin ebeveynleri olarak ya da ticaretin içerisinde, iş hayatının içerisindeki bir birey olarak yeni nesli daha yakından anlayabileceğimiz, onlarla doğru iletişimleri nasıl kurabiliriz, onların bakış açılarını nasıl öğrenebiliriz? Bu akşam bu konuları konuşuyor olacağız ve bu akşam 123. bölümü yapıyoruz sizinle birlikte. Yaklaşık ne kadar
Ediyorum.
oldu? Bir sene olmadı da 123 bölüm yaptık ve bunların hepsine YouTube'da şu anda muhteşem bir kütüphanemiz var. Dostlarımızın hepsi daha önceki bölümlerimize göz atmak isterlerse mutlaka bu YouTube'daki kütüphaneye göz atabilirler. Hatta eğitimlerimizi beğeniyorlarsa, memnun kalıyorlarsa mutlaka dostlarıyla, sevdikleriyle de bu eğitimlerimizi paylaşmalarını rica ediyoruz kendilerinden. Diyorum, tabii sizinle biz sosyal medya üzerinden tanışıyoruz. Birbirimizle daha önce ufak mesajlaşmalarımız, konuşmalarımız oldu ama ben de sizin arka tarafta profesyonel iş hayatında neler yapıyorsunuz, daha önce nelerle uğraştınız, şu anda tam olarak odaklandığınız konu nedir? Ben de açıkçası merak ediyorum Fulya Hanım. Şöyle kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz başlamadan?
Aslında ben bir girişimciyim ama sosyal girişimciyim. Özellikle sürdürülebilirlik alanında çalışıyorum. Doktora tez konum olan sürdürülebilirliğin algısını Z kuşağında nörobilim ile inceliyorum. Bununla birlikte kendim bir işletme sahibiyim. Burada sürdürülebilirlik ve özellikle pazarlama birimlerine, kurumsal iletişim birimlerine eğitimler sunuyorum. Sürdürülebilirlik ve kitlesel algı eğitimleri sunuyorum. Aynı zamanda bunlarla ilgili danışmanlıklar veriyorum. Sürdürülebilirlik benim ana konum, hayat misyonum. Tabii Z kuşağımla çalışıyorum. Z kuşağımla çalışmak çok güzel, çok keyifli. Ya onlara hayran olduğumu söyleyebilirim. Çok farklı bir kuşakla karşı karşıyayız. Bugün onları konuşacağız. Ama en temelde aslında onların beklentiler noktasında ben şunu yapmaya çalışıyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bu kuşağın beklentilerini analiz etmeye ve ölçümlemeye çalışıyorum. Birazcık onların beklentilerinden konuşacağız. Çünkü zor beğenen, zor tatmin olan ve bunda da haklı olan bir kuşakla beraberiz. Açıkçası böyle. Benim sayfamı da LinkedIn'den takip edebilirler. Orada da aynı şekilde bahsettiğim gibi sosyal inovasyon projem var. Yine aynı bu tez konumu Türkiye çapında yaymayı ve genişletmeyi planlıyorum. Bunun için de işte sadece Türkiye'de, Ege bölgesinde değil. Çünkü genelde bizim bu sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar ve Z kuşağı ile ilgili çalışmalar hep Batı bölgesinde yapılıyor. Ben biraz daha İç Anadolu ve Doğu bölgesine kayarak da hatta Kürtçe öğrendim bunun için. Hani bu çalışmaları yaymaya çalışacağım. Biraz daha onların beklentilerini daha farklı bir şekilde ölçümlemek istiyorum. Çünkü bizim şimdi konuya bir anda girmiş bulundum ama bizim Z kuşağı diye adlandırdığımız böyle belli bir tarih aralığı verilen kimisine göre işte kimi hocalara göre 1995 ve 2010 arasında doğan kuşak. Kimilerine göre de 2000-2010 sonrası ama biz bunu da genellikle dijitalleşmeyi ve internete baz alıyoruz. Ama tabii ki de çocukların hepsi dijital ve internet olarak, altyapı olarak eşit haklara mı sahipler, eşit fırsatlara mı sahipler? Hayır. Yani şimdi Z kuşağını değerlendirirken onların bir altyapısını da değerlendirmek gerekiyor. Sadece interneti değil yani bunların ulaşımı olasılığını da değerlendirmek gerekiyor. Ama ben onlardan çok mutluyum. Çok güzel bir kuşak geliyor. Biraz daha anlatacağım onu sizlere. Tabii ki de interaktif bir eğitim olsun istiyorum. Kişilerden sorular almak istiyorum. Bu soruları da büyük bir keyifle yanıtlarım. Umarım Z kuşağı izleyenler vardır. Z kuşağı ile beraber de aynı şekilde bunu konuşabiliriz. Böyle Ziya Bey, isterseniz birazcık bahsedeyim.
Evet ya ben şimdi Z kuşağından bizi izleyenler olabilir. Biz bütün platformlarda canlı yayındayız. YouTube'da, Facebook'ta, LinkedIn'de, Twitter'da ve Twitch'te canlı yayındayız. Bilmiyorum Twitch'i inceleme şansınız oldu mu? Twitch diye bir platform var.
Hayır. Daha
Size bir
hiç
şey
girmedim.
söyleyeyim mi Fulya Hanım? Bu eğitimden sonra bence Twitch'e hemen bir account açın. Z kuşağı nerede biliyor musunuz? Orada. Ben Twitch'i
Evet.
tabii ilk başladığından beri biliyorum ama böyle hiç orada bir zaman geçirme şansım olmamıştı. Bu
Ben
canlı yayınları
Twitch'in
yapmaya başlayınca kullandığım araçlar aynı zamanda Twitch'e de bu canlı yayını diğer platformlarla birlikte aktarabildiğini görünce orada da bir account oluşturdum Valorem Team adına. Benim account'um vardı ama girmemiştim yani yıllardır. İlk duyduğum günde açmıştım sadece. Sonra orada hesabı oluşturduktan sonra orada üretilen içeriklere biraz bakayım dedim. Ve bir yandan çok heyecanlandım. İnanılmaz bir nesil geliyor. Bir yandan ürperdim. Korktum. Size duygularımı anlatamam. Yani o zaman pandemi de en böyle pik yaptığı dönemlerdi. Saat 1.30, 2'de, 3'te işte bir şeylerle uğraşıyordum ve o saatlere kadar çalışıyordum. Bir şekilde oraya girip baktığımda gece yarıları bu online gaming oyun oynuyor. Oradaki arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz canlı yayında 4-5 kişi birden oyun oynuyor ve diğer 5.000 kişi, 10.000 kişi, 15.000 kişi o 4-5 kişinin oynadığı oyunu canlı izliyor.
Yok.
Ve ben bunu görünce şok oldum, şaşırdım. Gecenin ikisi, üçü, dördü hatta böyle geç saate kaldıkça bazen girip baktım yani kim yayını yapıyor burada, hangi içeriklerle yayın yapıyor, kaç kişi izliyor diye orada inanılmaz bir kitle var. Hepsi dediğiniz gibi işte 15 ile 25 yaş arasında böyle inanılmaz bir nesil Twitch'teler yani. Ben Z kuşağının nerede olduğunu söyleyeyim size.
Ben
Mutlaka oraya
ama
bir
tam
dahil olun.
Y olduğum için açıkçası böyle hani girip de çok fazla da inceleyemedim açıkçası. Hani bir account oluşturup bir girip de hani bakayım bu kuşak burada ne yapıyor demedim. O yüzden zaten sizinle de daha önceden konuştuğumda hani ben bir sunum yapmak istemiyorum dedim. Hani bir sunumla beraber ilerlemeyelim. Çünkü hani dijitalleşmenin çok içindeler ve ben dijitalleşmeye çok hakim bir insan değilim. Yani bu kuşağın özellikle sürdürülebilirlik boyutunda çalıştığım için de çok fazla dijitale değil. Ama sizinle beraber işte interaktif olunca hani dijital ağda daha verimli, daha güzel bir eğitim olabileceğini düşündüm. Çünkü ben nörolojik boyutlarına değinebilirim bazı şeylerin ve sürdürülebilirlik boyutlarına, işletmecilik boyutlarına. Aynı şekilde siz de dijitalle böyle beni desteklersiniz. Hatta Z kuşağına gelip hani yorumlarıyla ah böyle, ah şöyle falan derse hani biz bunları talep ediyoruz, bunları beklentilerimiz var derlerse harika bir platform olur. Çünkü dediğim gibi yani çok özel bir kuşak, bizden çok farklı bir kuşak. Hani bu kuşağı anlamak için insanlığın gelişimine bakmak gerekiyor. Yani aslında en temelden insanların o toplum 1.0 avcı toplayıcı toplumdan o toplum 5.0 yani süper zeki o topluma dönüşüm sürecini çok iyi anlamak gerekiyor. Şimdi toplum 1.0 avcı toplayıcı toplum yapısından biz böyle tarım toplumuna işte milyonlarca yıl sonra geçebildik. Aynı şekilde tarım toplumundan yani daha fazla üretken, daha fazla ticaretin başladığı, yerleşik düzenin daha fazla oturduğu bir toplum yapısından işte sanayi toplumuna geçiş içinde 17.500 gibi bir yaklaşık yıl yaşadık. Sanayi toplumu işçi sınıflara ayrı ayrılmaya başladı. Bürokrasi işte konuşulmaya başladı. Farklı konular konuşulmaya başladı. İşte çevresel kirlilik de olmaya başladı. Ondan sonra bilgi toplumuna geçiş için 200 yıl yaşadık. Arkadaş nasıl bir ivmelenme böyle? Hani milyonlarca yıl 17.500 atladığımız basamaklara baktığımızda 200 yıl daha sonradan da bir çok kısa bir sürede de toplum 5.0 yani süper akıllı toplumları konuşmaya başladık. Dijitalleşme beyni etkiledi. Bizim beynimizin yapısı yani bu Z kuşağını anlamak için birazcık da beyin yapısını anlamak gerekiyor. Bizim beynimiz uyaranla, verilde, işlediğimiz verilerle gelişiyor ve ilerliyor, büyüyor. Bunda yani İşlem sayısı artıyor. Dijitalleşme bunu çok etkiliyor. Sanayileşme etkiledi, dijitalleşme etkiledi. Bizim beynimiz daha fazla geliştikçe biz de dijitale ve teknolojiyi daha da ilerlettik. Böyle bir döngüye girdik aslında. Yani dijital bizim uyaran sayımız arttırdığı için beynimizi geliştiriyor. Beynimiz geliştikçe daha fazla inovasyonlar ve yenilikler düşünebilmeye ve yaratıcılığımızın potansiyelini arttırmaya yöneliyoruz. Dolayısıyla Z kuşağının hani bu gelişmişlik doğrultusunda Z kuşağının da açıkçası onlarla beraber süper akıllı topluma geçişimiz de normal. Şimdi Endüstri 4.0 çok konuşuyoruz. Yani dijitalleşmeyi konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz. Bir de artık bunun toplum 5.0'da şunu konuşacağız. İşte bu dijitalleşme ve teknolojiler sosyal faydaya ne kadar etki ediyor? Artık sosyal fayda konuşuyoruz. Bunu da Z kuşağının etkisiyle yapıyoruz. Çünkü Z kuşağının talebi sosyal fayda ve sosyal inovasyonlar. Bunu hükümetlerden talep ediyorlar, politikacılardan talep ediyorlar, efendim söyleyeyim, firmalardan talep ediyorlar, liderlerinden, yöneticilerinden talep ediyorlar. Yani artık zaten süper akıllı kavramı da oradan geliyor. Yani cidden akıllılar yani. Ve artık bizim sosyal inovasyonları daha fazla konuşacağımız bir çağa girdi bunlar, bu çocuklarla beraber. Yani şöyle söyleyeyim, dijitalde evet bu kuşak şöyle bir yapıya sahip. İşte dediğim gibi sosyal olgular, çevresel olgular onlar için çok önemli. Bu kuşağa yöneltilen sorularda %98'i eşitlik ve adalet demiş. Yani bu sürdürülebilirlik kavramı boyutları içerisinde en fazla eşitlik ve adalet üzerinde duruyorlar. Yani onların en hassas olduğu temel noktalar bunlar. Bu kriterleri dikkat etmedikleri takdirde bir oyun kurucu, onlar üzerinde oyun kurmak isteyen, marka yaratmak isteyen bir işletme olabilir, bir siyasal parti de olabilir. Açıkçası bu iki kavrama çok dikkat ettikten sonra etmezse direkt oyun dışı atarlar. Çünkü müthiş de bir aralarında bir bağ var. Ya, o dediğiniz gibi 3-4 o saat 5'e kadar sürer. O aralarındaki o birlik var ya, hani gece de dinlemez, gündüz de dinlemez. O birliği kırmazlar kolay kolay. Zaten bu GameStop en son olaylarında bunu gördük. Genellikle hani bir Z kuşağı hareketiydi, bir finansal yani sermaye işte hisse senetleri o piyasalarda, ama müthiş bir arkasında toplu hareket vardı, kitlesel hareket vardı. Artık bu Z kuşağında kitlesel hareketler çağına da geçmiş bulunuyoruz. Çok farklı. Yani şöyle söyleyeyim, çocuklarımız var dedik, küçük, benim de 4 yaşında bir oğlum var. Yani bu Z'ler ve alfalar ile yeni bir çağa adım atmış oluyoruz. Ben yurt dışındaki hocalarımla da istişare ediyorum. Kendim de aynı görüşteyim. Artık bir 20 yıl içerisinde hani o eskimiş ideolojilerinizi atın dedik ya, Z'ler geliyor. Gerçekten kapitalizm, gerçekten bu bazı işte hani olumsuz ideolojiler diyeyim, kötü birer hikaye ve masal olarak hani diktatör rejimler, İşte otokratik rejimler, bunlar artık hikaye masal olarak kalacak. Sürdürülebilirlik kavramı çünkü ön plana çıkacak. Eşitlik, adalet kavramı ön plana çıkacak. Hani yeni bir çağ başlıyor. Açıkçası Z'ler ile çok rahat, bunu diğer hocalarımın da referansıyla diyebilirim ki hani yepyeni bir çağa giriş yaptık.
Süper, teşekkür ederiz. Şimdi ilk kez bizi Twitch'ten dinleyen muhtemelen genç arkadaşlarımız yorum yapmaya başladı. Teşekkür ederiz. Twitch'te bizim çok büyük bir kitlemiz yok. Çok az bir kitlemiz var. Ama onlar şimdi yorum yapıyor ve bizi burada izliyorlar. Bizi dinliyorlar, Z kuşağındaki arkadaşlar. Teşekkür ederiz onlara. Şimdi siz şey demişsiniz bu etkinliğin duyurusunda. O soruyu sormak istiyorum size. Bu kuşak hangi stratejileri yer, hangilerini yemez demişsiniz. Buradan biraz başlayalım isterseniz.
Bu kuşak açıkçası, yani bu kuşağı anlamak çok önemli. Bu kuşak çok, dedim ya, önce beyinlerini anlamak önemli. Bu kuşak çok zeki bir kuşak. Bu kuşağın beynin ön tarafı, o birçok fazla yani veriyi aynı anda işleyebilen, o görevi alabilen, bunları İşte düzene sokabilen, empati geliştirebilen, duyarlılık ve farkındalık geliştirebilen o beynin ön kısmı bizimkilerden çok çok daha ötede. Yani beyin olarak konuşabilirim çünkü nörobilimsel olarak araştırıyorum ve aynı anda çok fazla şeyi, konuyu 4 tane görevi aynı anda yapabiliyorlar. 25 tane görsel öğeyi aynı anda işleyebiliyorlar. Odaklanma süreleri 8 tane. Yani bu kuşak kolay kolay sürdürülebilir olmayan, efendim söyleyeyim etik ve adil olmayan hiçbir strateji yemez kolay kolay. Yani yediremeyiz. Yani şu anda eylemlilik halinde rahatlıkla harekete geçebilen, organize olabilen bir kuşaktan bahsediyoruz. Etik ve adil görmedikleri herhangi bir konuda anında o kendi sosyal platformlarına hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyorlar ama bu arada sorun var mı bağlantıda? Ben bir uyarı aldım da burada.
Anlık
Sesim
olarak
kesiliyor mu?
Yok, anlık olarak bir kesildi geldi şu anda iyi ama sorun yok.
Şöyle söyleyeyim, onlar hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor olabilirler. Ebeveynler bunu anlayamayabilir. Biz üyeler olarak bunu anlamayabiliriz ama hani X'ler anlamayabilir. Onlar çok şey yapabiliyorlar. Onlar bir anda çok kişi olabiliyorlar. O yüzden çok artık dikkatli olmamız gerekiyor. Hangi stratejileri yer, hangi stratejileri sever bu kuşak? Sürdürülebilir, eşitlik, adalet, efendime söyleyeyim, yeşil uygulamalar, hani yeşil binalar, çok farklı noktalarda artık mesela biz etik liderlik modellerini konuşacağız. Yani bundan sonra liderlik anlayışları da değişiyor. Çünkü bu kuşak birbirine çok bağlı. Dediğim gibi hani organize oluyorlar ama aralarında hiyerarşi yok. Lider de vasfı çıkmıyor. Yani liderlik yapayım da aman bu kuşağa öncülük yapayım. Bunlar da yok yani, bu çocuklar yok. Liderler çıkmaya başladığında bölüneceklerinin farkındalar. O yüzden bu kuşak farklılıkları çok seviyorlar. Farklılıkları yönelik geliştirilen nasıl diyeyim, stratejileri ve sosyal inovasyon geliştiren firmaları, markaları daha çok seviyorlar. Ama onun akabinde eyleme geçmeyen, efendim söyleyeyim, bir firma olarak biz vaatlerde bulunuruz. Bir siyasi parti, yani bu pazarlama boyutu çok geniş. Bir önerilerde, icraat vaatlerinde bulunabiliriz. Bu çocuklar vaatleri yemiyor. Yani onları yemiyor. Senin ve sizin yani diyeyim, eylemlerinize bakıyorlar. Geçmiş eylemleriniz neler? Ve ben şunu söyleyeyim, ilk defa bir kuşak sürdürülebilirlik raporu okuyor. Yani bu sürdürülü firmaların hani ne yaptı, ne yapmadı? Sizin vaat verdiğiniz vaatler önemli değil. Zaten bağlılık da geliştiremeyen bir kuşak olduğu için anında sizden sıçrayış gösterebilirler kuşaklar. Yani markaları, işletmeleri, siyasi partileri çok böyle zorlayıcı ama iyi yönde zorlayıcı, sürdürülebilir olana zorlayıcı bir süreç bekliyor önümüzdeki 20 yılda. Hele alfalar, onlardan daha da aktivist ruhlu bir alfalar geliyor. Hani açıkçası çok güzel bir kuşak. Hani gerçekten zaten açıklık ve şeffaflık bekleyen bir kuşak. Gerçekten de açık ve şeffaf olan bir kuşak. Yani onları anlamak için aman amşam hani araştırmalar, pazar araştırmaları falan yapmak gerekmiyor. Zaten ne istediklerini o kadar iyi biliyorlar ve ifade ediyorlar ki. Hani önemli olan artık bizim firmaların ve diğer kurum ve kuruluşların dikkat edeceği bazı hususlar var. Yani stratejilerini geliştirirken. Öncelikle sürdürülebilir ve etik değerler. En başında onu koyuyorum. Sürdürülebilir ve etik değerler. Farklılıklara saygı duyacaklar. Ayrımcı söylem kullanmayacaklar. Kurum içinde, kurum dışında. Bunu kurum kültürüne de yerleştirecekler. Bu kuşaklar farklılıkları ve hani ayrımcılığı bırakın, farklılıkları seviyorlar da. Yani farklılıklara saygı duymayı bırakıp farklı olmayı da, farklılıkları da seviyorlar. Özgür ve paylaşımcı bir kuşaktan bahsediyoruz. Aynı şekilde firmalardan da özgünlük ve çalıştıkları ortamda da özgürlük istiyorlar. Eşitlik, adalet noktasında zaten çok hassaslar ve en hassas oldukları nokta özellikle kurumlarda ve diğer kuruluşlar liyakat. Müthiş hassasiyet ve duyarlılık geliştiriyorlar. Zaten eşitlik ve adalet dediğimizde liyakat kavramı da yani kendini oradan ben buradayım falan diyor. Hani bu konular çok önemli. Etik liderlik bahsettiğim için artık otokratik liderlik, karizmatik liderlik, hatta o Cambridge Üniversitelerinde dersler olmuş narsist liderlik falan, o kavramlar bitiyor. Etik liderler ortaya çıkıyor. Paylaşımcı liderler ortaya çıkıyor. Hani ve bu kuşak şeyden hoşlanıyor, kaliteden, özgünlükten hoşlanıyor. Bir anlam arıyor. Yani girecekleri kuruluşlarda, kurum ve kuruluşlarda bir anlam arayacaklardır. Eğer o sürdürülebilir anlamı yakalayamazlarsa güle güle diyeceklerdir. Çünkü bu kuşaklar artık işveren seçen kısma geçtiler. Eğer tabii ki de ekonomik koşullar, birazdan Türkiye için konuşunca daha farklı şeyler anlatacağım. Yani çok da hoş olmayan şeyler anlatabilirim. Hani ama bu genel anlamda dünyaya baktığınızda araştırmalara bu kuşak hani çevresel ve sosyal meselelere dahil olan sürdürülebilir işletmeler, sürdürülebilir politikalar arıyorlar. Yani sosyal inovasyon arıyorlar. Hani dedik orada hani başlıkta bu menüde olmazsa olmaz nedir? Sosyal inovasyonlardır. Bu kuşaktan birazcık soruyu yöneltin. Müthiş derecede şimdi farkındalık çok yüksek, beyin çok gelişmiş. Ciddi bir işlem kapasiteleri var. Bu duyarlılık onları da hassas yapıyor ve sosyal sorunlara, sosyal meselelere, aynı şekilde kurum içerisindeki sorunlara farklı bakış açıları ve farklı farkındalıklar geliştirmeye başlıyorlar. Tam görev insanları, bu kuşakta bir görev verin, elinizde sürünmez. Ama üzerinde otorite kurmaya çalışın. Deyin ki sabah 8.30'da işte olun. Hadi deyin bakalım Z kuşağına, bakalım oluyor mu? Ama isterse 10'da gelsin, bu kuşak o elindeki görevi en iyi şekilde yetiştiriyor ve teslim ediyor. Yani büyük bir, şöyle söyleyeyim, çok otoriteye gelmiyorlar. Dediğim gibi aktivist bir kuşak, otoriteye de gelmiyor. Aralarında hiyerarşi yok. Ama görev insanları, sorumluluk sahibi insanlar. Yani gerçekten sürdürülebilirlik kavramına böyle yakışır, güzel bir nesil. Hani öyle söyleyeyim. Hani işbirliğine de yatkın, sürdürülebilirliğin ana teması işbirliğidir. İşbirliği olmazsa sürdürülebilirlik, yani eylem, bu iyi eylemlere geçmezsek ve bunlar için, bu iyi eylemler için işbirliği kurmazsak sürdürülebilirlik kavramından söz edemeyiz. Ama bu çocuklar hem eylemlilik halinde hem de şöyle söyleyeyim, işbirliği halinde. Ve yani açıkçası onlardan da çok umutluyum. Onları da çok seviyorum. Öğretiyorlar. Başka
Evet, şimdi Fulya Hanım, teşekkür ederiz güzel paylaşımlar için. Yorumlara da bakıyorum. Bu arada böyle Twitch'te de bir sürü o genç arkadaş böyle kendi aralarında böyle yorumlaşmaya başladılar. Sorular olursa ileteceğim. Onlardan da soruları bekliyoruz. Mesela bir tane soru var. YouTube'dan bir dostumuz sormuş. Biraz muhalefet bir soru. Özellikle size yöneltmek istiyorum ki belki genç arkadaşları biraz kızdırabilir ama sizin bu muhalefet soruya cevabınızı gerçekten çok merak ediyorum. Diyor ki dostumuz, evet diyor, bu kuşak üretmeden tüketen, okumadan, hatta şuraya yansıtayım, okumadan konuşan ve fikir sahibi olan, çalışmadan yatan, ana baba parası yiyen, gece sabahlara kadar oyun oynayan bir nesildir. Neyini övüyorsunuz demiş.
Lütfen. Gerçekten yani bu kuşak farkındalığı en yüksek kuşaklardan bir tanesi. Oyununu da oynar ama o odaklandığı 8 saniyede de bizden daha çok veriyi aynı anda işleyebilir. Yani ciddi anlamda bir kapasite, beyin olarak da düşünün, bir kapasite büyümesi var bu çocuklarda. Hani oyunlarını da oynayabiliyorlar, zaman yönetimlerini de çok iyi yapabiliyorlar, derslerinde çalışıyorlar. İnternette, sosyal platformlarda interaktif olarak toplumsal meselelere de katılıyorlar. Yani aslında işte diyorum ya, aynı anda biz mesela çok daha az veri işlerken, 15 tane görsel veri işleyebiliyorken, onlar 25 tane görsel veri aynı anda işleyebiliyor. Yani Açıkçası bu yoruma katılamayacağım maalesef. Maalesef değil, katılmıyorum yani direkt. Hocam yani çünkü ciddi anlamda mesela ben şu anlamda onlarla konuştuğumda bunu anladım. Müthiş derecede sosyal inovasyon yani bir altyapısı var. Biz bu çocukları eğitimde ne kadar destekleyebildik? Hani bizim kendimiz yönelteceğimiz sorular varken biz onları suçlamaya geçmişiz. Hani ciddi anlamda biz bu çocukları ne kadar destekliyoruz ve bu çocukların özellikle ne kadar farkındayız? Bu çocuklar şimdi konuşulmaya başlandı. Neden 2023 seçimleri için 6 milyon tane Z geliyor? Hani daha önceden kıymet veriliyor muydu bu kadar? Verilmiyordu. Hani şimdi bu kadar konuşuyor. Halbuki elimizde cevher var. Ve %80'i yurt dışına kaçmaya gönüllü bir cevher var. Biz artık yani tutup da hani bir 20 yılımızı, geleceğimizi hani böyle değerlendirip böyle bakıp hani bir de onları eğitimle desteklemedikten sonra vay halimizi, biz direkt geleceği o zaman %80'ini hani dışarıya göndereceğiz demek. Biz şimdi burada şey konuşuyoruz mesela. Ay sinirlendim mi acaba falan diye düşündüm. Biz mesela burada şey konuşuyoruz. Hani işletmeyi konuşuyoruz. İşletmelerin Z kuşağını, stratejilerini konuşacağız. Bakış açılarını işte içsel bir Z kuşağı değişiminde bir firmada nasıl şeyler değişecek? Bunları konuşacağız. Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi burada mesela sürdürülebilirlik danışmanlığı yapıyorum ama firmalara gittiğimde şimdi bana soruyorlar ne yapmam gerekiyor. İnşaat firmasına gidersin, onları önerilerde bulunursun. Şey dersin, Z kuşağına eğer yönelik atılımlar yapmak istiyorsanız bu kuşak minimalist bir kuşak. Dijitalleşmeyi yanına alarak mobilize olmaya yönelecek bir kuşak dersin. O yüzden 1+1 stüdyo evler ama yeşil evler inşa etmelisiniz. Akıllı evler bu arada, teknolojik ve yeşil evler, yani sürdürülebilir evler inşa etmeniz gerekir derim. Ama eğer mesela sen %80'ini kaybettikten sonra bu kuşağın emekçini kaybediyorsun. Emekçinin %80'ini kaybediyorsun. Efendim söyleyeyim, müşterinin %80'ini kaybediyorsun. Bu noktada biz bu toplumda artık hani bir hani satış pazarlama olarak belki hani iş yapımı, iş gücü olarak düşünüyor olabiliriz bu çocuklar ama bu çocuklar gelecek. Yani ve çok farkındalar. Her şeyin de çok farkındalar. Yani ben açıkçası onların bir anda çok fazla şey yaptıklarını biliyorum. İnceliyorum zaten. Hani hassasiyet duyarlılıklarını ve entelektüel seviyelerini de biliyorum. Arkadaşım biz yeğenler olarak nasıl büyüdük? Aa, bacak bacak üstüne atma. Efendime söyleyeyim, ilişkiler bazında şöyle şöyle yapma. Hep kısıtlamayla büyüdük. Yani Y kuşağının açıkçası ben çocukken Y olarak işlediğim bir senelik veriyi Z kuşağı büyürken benim yani çocuk yaşlarında bir günde işlediler. Şimdi onun beyniyle benim beynim biri olabilir mi? Mümkün değil. Hani çok fazla şeyi aynı anda yapabilme potansiyeline sahipler ve görev insanları gerçekten. Yani verdiğiniz görevi aşkla yaparlar. Yeter ki inansınlar, yeter ki özgün olsun, yeter ki bir onlar için bir anlam ifade etsin, iyi bir insan eylemi olsun, yaparlar.
Peki. Z kuşağı mensubu bir dostumuz soru sormuş. Demiş ki Z kuşağı
Ay,
mensubu olarak
evet.
evet prekarya sınıfı içerisinde olduğumuz düşüncesindeyim. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
Açıkçası gelip de yani şu koşullarda prekarya sınıfı yani şu kaygı üreten iş çalışanlar hani sınıfında olmasını ya böyle düşünmelerini normal buluyorum yani sonuçta açıkçası çok fazla kriz atlattık yani dünya olarak kriz atlattık. Yani arka arkaya ekonomik krizler geldi. Arka arkaya pandemik kriz yaşadık. Ve bizim ciddi bir altyapıda bir hani bu gençleri hadi gelecek vaat edebiliyor muyuz? Bu gençlere ciddi anlamda bir gelecek vaat edebiliyor muyuz? Türkiye'de 50 milyon genç nüfus var. 19 bu 19 yaş altı nüfusumuz da 25 milyon. Bu çocuklara mikrofon yönelttiğimizde evet %80 yurt dışına kaçmak istiyorum diyor. Yurt dışına kaçamazsan ne yapacaksın diyoruz. Peki Memur olurum diyor. Ama memur olmak istiyor musun gerçekten? Hayır. Sadece garanti bir iş istiyorum. Çünkü kaygı besliyorum gelecekle ilgili. Ben bu eğitimi alıp nereye koyacağım diyor. Bu eğitimi nerede üretim, yani nerede üretebileceğim, nerede üretim yapabileceğim? Halbuki o kadar güzel çocuklarımız var ki şöyle söyleyeyim. Bizim çocuklarımız dünya çapında bir araştırma yapıyor. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere. Avrupa Birliği içerisinde %80 gibi bir oran, %80 gibi bir oranda Ar-Ge'de çalışmak isteyen çocuklarımız var biliyor musunuz? Yani Avrupa Birliği içerisinde en yüksek noktada seviyede. Yani ciddi bu çocuklar memur olmak istemiyorlar ama memuriyetten başka bir çıkış da göremiyorlar. Sonuçta da ama altta da bir üretme, bir inovasyon geliştirme hevesi var. Yani bu kuşak şeyde nasıl diyeyim? Yani bu kuşak üreteceğim, üreten bir kuşak, üretim yönelikli bir kuşak. Yani böyle oturayım, bilgisayar başında işimi yapayım, paramı alayım da falan bir kuşak değil. Bir şeyleri değiştirme derdinde ve çabasında olan bir kuşak. Zaten yani şöyle bir şey, hani ben sosyal medyada da takip ediyorum bu kuşakları ve destekliyorum genellikle hani çabalarını. Ama ciddi anlamda çözüm önerileri getiriyorlar. Üslupları çok güzel. Mizah kullanan bir kuşaktan bahsediyoruz. Bir şeyi baş kaldırırken bile mizahı çok kullanıyorlar. Bir saygısızlık yapmıyorlar kesinlikle. Ölçüyü çok iyi biliyorlar. Ölçüyü kaçırmıyorlar. Ve hani ciddi anlamda onlardan öğreneceğimiz bir ölçü ve saygı unsuru da olduğunu altta görebiliyorum. Gerçekten düzgün bir kuşak yetişiyor. Biz de diğer yetişkin kuşaklar olarak açıkçası onları da eğitim altyapısı olarak, politikalar olarak desteklememiz gerekiyor. Yeter ki gitmesinler. Ama tabii gitme diye demek de olmaz. Sen altyapıyı hazırlarsın. Güzelce dayarsın, döşersin. Sonra istersen kal dersin. Ama biz hani hiçbir şey yapmayıp da hani gitme, mücadeleyi bırakma, öyle yapma, böyle yok öyle yani. Hani sonuçta herkes kendi yaşamını garanti altına almak istiyor. Şimdi sonuçta beynimiz nasıl çalışıyor? Evet, bu prekarya ben hissetmiyorum ama çok doğru. Şimdi biz hani kaygı kuşağı ciddi anlamda. Bu ne olacak biliyor musunuz ileride? Eğer böyle giderse, bu çocuklara biraz daha kaygı yüklersek ve bu çocukların koşullarını düzeltemezsek, yeterince fırsat eşitliği sağlamazsak, gelir adaletsizliği sağlamazsak ne olacak biliyor musunuz? Alzheimer'la mücadele edeceğiz. Kaygı düzeyi son yapılan araştırmalarda Alzheimer oranlarını arttırdı. Tabii çeşitli strese dayalı çeşitli bozukluklar var ama yani bilincin kaybedildiği noktada bir noktaya kadar taşıyabileceğini bu kaygı bozukluğunun bir yeni bir nörobilim araştırması bunu ortaya koydu. Yani bizim ya çocuklarımız bunlar ve nasıl diyeyim? Ya geçenlerde bir araştırma yapıldı. Ben ona çok içim acıdı. %70'i diyor ki bu çocuklara, genç nüfusumuza mikrofon uzatılıyor ve diyor ki %70'i ben karın tokluğuna çalışırım. Yol parası ve karın tokluğu. Yeter ki hem karnım doysun hem de aya da aileme yük olmayayım artık diye hassasiyet geliştiren bir kuşak. Yani bizim Z kuşağı ile maalesef Avrupa'nın Z kuşağını ayrı bir noktada tutmamız gerekiyor bu durumlarda.
Evet.
Başka sorular da olabilirim.
Güzel bir soru var. Zoom'dan gelmiş bu soruda. Öktem Erdem sormuş. İyi yayınlar diliyorum. Ben bir subayım. Z kuşağı hem yükümlü er olarak hem de rütbeli personel olarak aramıza katılmaya başladı. Onları hiçbir şeyin motive etmediği hissine katılıyorum. Peşinden kitleleri sürükleyebilecek lidere ihtiyaç duyulan bir meslekte tüm liderlere eleştirel yaklaşıyorlar ve eğer dediğiniz gibi aralarından lider çıkmayacaksa benim yerimi kim alacak? Bu kuşak askerliğe uygun değil mi yoksa?
Aslında çok güzel bir soru gelmiş. Evet, kuşak asker olabilirler de yani tercihleri doğrultusunda, ama genellikle şöyle bir şey, otoriteyi çok fazla da hani demiş ya, liderler biraz eleştirel yaklaşıyorlar. Bu çocuklar anında bir şeyi kabul etmiyor. Bu çocuklar mantığının aldığı bu zamana kadar eğitim altyapısının ona getirdiği ve bu dijitalleşmenin araştırmalarının ve tabii o çok daha gelişmiş beyinlerinin ona kattığı şeyler eleştirel düşünce. Ve bu eleştirel düşünce sonucunda onlar liderleri de tabii ki de eleştiriyorlar ve her şeyi öyle gözleri kapalı kabul etmiyorlar. Hangi noktada bu kuşak biraz daha kabul ediyor bazı şeyleri? Şöyle dahil olduklarında, fikirleri alındığında, işte pek askeriye de görmeyiz bunları yani askeri sistemde aslında, ama genellikle sürdürülebilir eylemler olduğunda, liderleri yanlarında gördüğünde, liderleri onlara açık ve dürüst olduklarında, sevgiyle yaklaştığında, işte çok daha yumuşak, daha farklı bir kuşak oluyor. Ama gerçekten bu kuşağın içerisinden lider çıkması biraz güç. Hani çıkacaktır. Tabii ki de çıkacaktır. Ama sürdürülebilirlik anlamında böyle koltuğa yapışmış dediğimiz öyle liderler çıkmayacaktır. Hani çünkü hani şöyle bir şey, o kadar yeniliğe açıklar ki, ben diyorlar ki ben bir şey düşünüyorum ama bir araştırayım bakayım, belki onun dediği daha doğrudur. Onun uyguladığı daha doğrudur. Mesela sürdürülebilirlik anlamında da izledikleri liderler var mı? Var yani. Greta gibi bir örnek var. Kendi kuşaklarından bir lider çıkardılar sürdürülebilirlik alanında. Ama ne yapıyorlar? Hani böyle onlarda kafa böyle aman bir ideolojiye, aman bir kişiye böyle saplanıp yapışıp kalayım diye bir ideoloji ya da kafa yapısı yok yani. Daha iyi olana sıçrayış var. Zaten bu noktada işte bağlılık geliştirmekte zorlanıyor dedik ya, işte işletmeli markaları, siyasi partileri farklı bir yapı bekliyor, farklı bir çocuk bekliyor. 6 milyon tane yeni seçmen var ve 6 milyon tane yeni seçmen ne yapacağı belli değil. Yani ciddi öyle söyleyeyim. Yani şöyle bir şey, temelde başlangıçtan itibaren sürdürülebilirlik anlamında o sürdürülebilirliğin hem çevresel, hem sosyal, hem ekonomik boyutlarıyla gerçekten icraatte bulunmuş, vaatte bulunmamış, icraatte bulunmuş, adımlar atmış. Dedim ya, aktivist, eylemli bir kuşak. Aynı şekilde karşıdan da ayna gibi, aynayı tutun kendinize, aynalamalarını bekliyorlar. Ve onlardan da icraat bekliyorlar. Bakacaklar neler yapmışlar. Ondan ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Hani ve öyle bir hani şuraya gideyim, şunu yapayım, bunu seçeyim falan bir kafa yok yani. O yüzden zaten bir noktaya çok bağlı kalmadıkları için çok geniş perspektifli olarak düşünebiliyorlar.
Evet, yani şu anda gelen sorular arasında böyle
Hayır, ben görmüyorum.
kuşak çatışmalarını ben görüyorum.
Ay,
Herhangi
onu görüyorum.
böyle şey olmadığı müddetçe, kötü bir yorum olmadığı müddetçe ben böyle farklı bakış açılarından soruları da size yöneltmek istiyorum. Mesela Orkun Bey demiş ki, Fulya Hanım, beyaz sanki Fulya Hanım demiş, bir beyaz yakalı insan grubundan bahsediyor sanırım. Domatesi, peyniri kim üretecek? Makineyi kim yapacak? Tersanede kim çalışacak? Kim kaptan olacak? Yani bu Z kuşağı bunlara uygun değil gibi geliyor bana demek istemiş anladığım kadarıyla.
Valla Z kuşağı açıkçası her şeyi yapabilir ama işte daha çok dediği gibi hani Ar-Ge'de, teknolojide, yani bu dünyanın genelinde böyle ama Türkiye'de biraz daha fazla. Yani çok fazla tarım odaklı değiliz. Daha fazla sanayi ve teknoloji odaklı. Bir, yani burada Türkiye için konuşuyorum. Türkiye'de yapılan bir araştırma için konuşuyorum. Daha çok şey odaklı, hani nasıl diyeyim? Ar-Ge, teknoloji. Yani %80'i zaten hani böyle muhakkak işimde teknolojik özellikleri, böyle otomasyon, makinelerleşmeyi kullanmayı istiyorum diyor. Yani Tam bir teknolojinin içinde doğmuş, teknolojiyle yoğrulmuş bir kuşaktan bahsediyoruz. Ama ne yapabilirler biliyor musunuz? Hani tarımı da yapabilirler ama tarım için mesela yapmak isteyecekleri şeylerden biri bir sosyal inovasyon, sürdürülebilir tarım projesi geliştirmek olabilir. Ya da hayvancılıkla ilgili mesela organik tarımla ya da organik hayvan, yani bu işte söyleyemedim farklı yani bir alanla ilgili yeni bir inovasyon, sosyal inovasyon projesi geliştirebilirler ki geliştiriyorlardı yani ciddi anlamda böyle onlardan fikirler geliyor. Hani ama dediği doğru biraz daha teknolojiye yatkın beyaz yaka çalışanlar kısmında daha evet biraz daha yatkınlar ve uygunlar. İşte o da 2000 sonrası teknolojinin içerisinde doğdukları için ve teknolojiyle yoruldukları için yani kendilerine yakın olanı, kendi doğalarına yakın olanı istiyorlar.
Evet. Şöyle de bir yorum var, onu da paylaşmak istedim. Demiş ki bir dostumuz, global düşünen X kuşağının tercihlerini ülkeden kaçmak olarak değerlendirmemelisiniz kanaatimce. Enternasyonel bakış açıları bulundukları coğrafyaya katkı sunmalarına yarar zaten diye bir yorum yapmış.
Çok boyutlu ama maalesef biz hani bir araştırmalara bakalım hani bu kuşak neden gitmek istiyorsunuz diye buradan Twitch'e soruyorum arkadaşlar neden buradan gitmek istesiniz neden gitmek istersiniz hani bir soralım hani ciddi anlamda hangi noktada hani prekarya diyorlar ben çok üzülüyorum ya prekarya deyince içim acıyor yani neden bu kuşak bu kaygıyla büyümek bu korkularla büyümek zorunda ha bu arada sadece ülkemizde değil global anlamda bir prekarya kuşağı olarak geçiyor yani sadece ülkemizde özel bir tanım kavram değil global olarak bir böyle bir tanım var yani şimdi size şöyle söyleyeyim bizim ben yurt dışından işte bu kitlesel hareketlerle ilgili bazı eğitimler aldığımda insanların ilk başta nerede bütün yani istediğiniz kadar insanları bölün, ayrıştırın, insanlar nerede birleşir? İlk daha der, yani ilk bu hocamızın söylediği şey de açlık. İnsanlar açlık ve yoksullukta birleşir. İstediğiniz kadar bölmeye, istediğiniz kadar ayırmaya çalışın. Çünkü son noktadır. Yani biz açlık noktasında yani kendi hayatımızın sürdürülebilirliği noktasında ne yapacağız? Ya kaçacağız ya savaşacağız. Yani ya kitlesel harekete çevrilir bu, dönüştürülür ya da kaçma eylemine dönüştürülür. Arkasında noradrenalin çalışır çünkü. Hani bunun kararını veririz. Şimdi bu noktada evet biz yeterince iyi bir altyapı görebiliyor musunuz? Bunları açık açık konuşmak zorundayız. Yani yeterince bir iyi bir altyapı, yeterince iyi iş olanakları sunabiliyor muyuz? Hayır, sunamıyoruz maalesef. Yani bunları geliştirmek yönünde iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kuşağın da beklentileri de bu yönde. Zaten hani onlar da hani bu beklentilerin karşılandığını gördükten sonra onlar da tabii ki de burada bir şeyler üretmek, bir şeyleri değiştirebilmek zaten yapılarında bu var. Hani bunu yapmak isteyeceklerdir. Ya açıklayıcı oldum mu sanırım hani.
Evet, yorumlarda gelmeye başladı az önce sorduğumuz soruya. Yine Şadiye Hanım, kendimizi sadece bir mağdur olarak görmemeliyiz. Evet, mağduruz. Prekarya içindeki insanlar mağdurdur. Fakat biz aynı zamanda daha iyi bir geleceği arıyoruz ve daha iyi bir toplum istiyoruz demiş. Orkun Bey şey demiş, sürdürülebilirlik nedir? Biraz açabilir misiniz demiş.
Tabii ki de aslında sürdürülebilirlik bir ideolojidir. Bugünün kaynaklarını, gelecek kuşakların da çıkarlarını, kullanımını gözeterek bugünden kullanmaktır. Yani israftan kaçınmaktır. Gelecek kuşağın nasıl diyeyim çevresel yaşayacağı koşulları şimdiden önemsemek ve gözetmektir. Onların sosyal olgularını, onların sosyal dönüşümünü şimdiden önemseyen politikalar ve önlemler almaktır. Aynı şekilde ekonominin geleceğini de gelecek kuşaklara teslim edecek o ekonominin de şimdiden en iyi şekilde nasıl sağlanabileceğini düşünmektir. Yani sürdürülebilirlik hep bir adım sonrasını düşünmektir ama temelinde iki tane güdü çalışır. Bu nedir? Hayatın yani yaşamın devamlılığı için ne gerekiyor? İki temel içgüdü yani insanların iki temel içgüdüsü nedir? Adaptasyondur. Ben adapte olabilirsem var olan değişen çevresel koşullara aynı bu pandemide nasıl hemen adapte olduk? Hemen işlerimizi nasıl evimize taşıdık? Müthiş bir adaptasyon yeteneğimiz, hayatta kalma yeteneğimiz var. Aynı şekilde sürdürülebilirlik için birinci şart adaptasyon. Ve adaptasyonun da kendi içerisinde eylemlilik noktası, eylemlilik kavramını barındırıyor güçlü miktarda. Yani ben adapte olmam için önce eyleme geçmem, var olan koşulun farkına varmam ve buna kendimi uyarlamam gerekiyor. Uyarladığım bir eylem. İkincisi nedir? Sürdürülebilirlik kavramının en önemli şeylerinden işbirliğidir. Hani şey derler, insanların temel içgüdüsü cinselliktir derler. Çok genel bir tabir kullanırlar. Aslında üremek için işbirliğidir o. Hani bunu sadece o noktada hep böyle insanları kısıtladılar. Bu kısıtlamayı ben genişletelim diyorum. Her konuda bir işbirliği, devamlılığı sağlamak adına her konuda bir işbirliği gerektiriyor sürdürülebilirlik kavramı. Şöyle söyleyeyim. Mesela iyi bir insan eğiliminden bahsedelim. Hep bunu söylüyorum çünkü bizim en hassas noktalarımız, tabii barajlarımız doldu ama yazı garanti edemiyoruz maalesef. İyi kar yağdı, iyi yağmur yağdı, İzmir'de seller götürdü falan. Ama şöyle bir şey var, suyu hala denetimli ve iyi kullanamıyoruz. Aynı şekilde fabrikalarda da aynı, bu özellikle su kirliliği bakımından iyi denetimler yapılamıyor maalesef. Ve gerçekten suyumuz tükeniyor ve kirleniyor. Şimdi ben birey olarak ne yapabilirim evde? Öncelikle sürdürülebilirlik anlamında, suyun sürdürülebilirliği anlamında kendimce çeşitli önlemler alırım. Ben bunu çevreme yayarım ve arkadaşlarımı da bunu ikna etmeye çalışırım. Bu ne olur? Baskıya çok karşıyız ama bir mahalle baskısına dönüşmeye çalışır. Sonra ne olur? Sosyal bir yaptırıma dönüşür. Yani işbirliği sayesinde bu iyi insan eylemlerini biz daha sürdürülebilir, daha genele yayabilir bir hale getirebiliriz. Sürdürülebilirlik yani ben genellikle iki tane temel içgüdüye dayalı geleceği bugünden önemseten bir ide olarak tanımlıyorum.
Peki. Şimdi güzel birkaç tane yorum ve soru da var. Onları da aktarayım. Mesela şuradan başlayalım. Fulya Hanım demiş ki Z kuşağı her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin. Benim üyelerimden tarım isteyen de uğraşan da mevcut demiş. Sonrasında
Harika.
Hande Hanım güzel bir yorum yapmış. Onların lidere ihtiyacı farklı seviyede. Liderliğe bakış açıları bambaşka. Eskiye ait verilerle yeniyi anlamakta zorlanmamız bu yüzden. İzlememiz ve fırsat sunmamız gerektiğini düşünüyorum demiş.
Bürokratik liderlik artık yani otokratik, karizmatik, efendim söyleyeyim, narsistik liderlerden artık sıyrılıp etik liderler konuşulacak ve onlar da koltuğa da yapışmayacak. Yani böyle teslim edecekler. Daha iyi uygulamalar geliştiren bilen bir kendi kuşağında aynı şekilde koltuğunu teslim edecek. Yani bu kuşak bu kişi daha iyi yapabiliyor diyebilecek. Çok farklı yani. Onlar önceki kuşaklardan daha farklı.
Evet. Aydın Bey de demiş ki bu kuşak demiş tarım alanında muhteşem işler yapacak. Göreceğiz
Kesinlikle
birlikte
çok
demiş.
güzel inovasyonlar geliştirecekler. Ben inanıyorum. Teknolojiyle beraber tarımı birleştirdiklerini göreceğiz. Yani tarım yapmayacak diye bir şey yok. Tabii ki de ama teknolojiyle beraber, inovasyonlarla beraber tarım alanında çok güzel şeyler yapacağını ben de inanıyorum kuşağım.
Evet, biraz bahsetmiştik. Neslihan Hanım, Z kuşağının en pozitif farklılıkları nelerdir demiş. Böyle en öne çıkanlardan birkaç tane aktarabilirseniz.
Tabii ki de eşitlik ve adalet duygusu. İyi insan eylemlerine çok önem vermeleri ve bunun için doğru buldukları etik olanın için anında bir araya gelip bunun için harekete geçebilmeleri. Onun dışında çok fazla sorgulamaları, bir
Şu anda duyabiliyor musunuz Fulya Hanım beni? Görüntünüz dondu galiba internet bağlantısıyla alakalı olabilir. Fulya Hanım. Evet, Fulya Hanım'ın galiba internet bağlantısıyla ilgili ufak bir sorun oldu. Muhtemelen şimdi hemen kendisi bağlanır. Bağlandığında yine tekrar canlı yayını alırız ve devam ederiz diyorum. Şurada gelen yorumları ve soruları yorumları aktarmış olayım. Soruları Fulya Hanım'a sorarız birlikte geldiğinde. Bekir Bey demiş ki desteklendiğinde fikirlerini icraata geçirdiğimizde değer verildiğini görünce daha çok katkı sağlıyorlar ve hemen hemen hepsi harika fikirler sunuyorlar demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Hoş geldiniz tekrar Funda Hanım. İnternet koptu galiba.
Evet, tekrar geldim. Hoş buldum.
Okey.
Evet ya,
Tamamdır.
ne
Okey.
güzel bahsediyordum. Güzeller güzeli Z kuşağından ama hani kesildi.
Evet. Evet. Şimdi ben bir yandan da sorulara bakıyorum. Bütün platformlardan geliyor. Galiba Z kuşağından bir arkadaşımız yazmış. Yani maalesef çok üzülerek paylaşıyorum ama onların fikrini de aktarmış olalım. Demiş ki eğitim koşulları kötü, geleceğim net değil, çok fazla ayrımcılık var. Üniversite sayısı çok fazla olunca öğrenci sayısı çok fazla oluyor. Zaten yeterince işsiz var. O yüzden ülke dışına gitmek istiyorum demiş.
Yani emin olun ki sadece bu arkadaşımız değil, hepsi de aynı cümleleri, aynı şeyleri kullanıyor aslında. Yani bu çocukların kaygısı açıkçası şey değil yani. Ana temalarında efendime söyleyeyim siyasettir, şu markadır, bu markadır cidden yok. Hani biz bu çocuklar aman iPhone kullansın da şöyle yapsınlar, bunları çok taktık düşünüyoruz. Ama bu çocukların dertleri bambaşka bizim ülkede. Hani onların konuştukları konular bir Twitter'a girin yani. Gerçekten bir konuştukları konulara bakın. Yani ciddi anlamda sosyal meseleleri çok önemsiyorlar. Yani bu farkındalık, bu duyarlılık onları zaten çok güzel, çok hassas ve değerli kılıyor. Yani bu duyarlılık, şimdi sosyal inovasyon kavramından bahsedelim. Oraya kocaman yazdık, en azından altını doldurayım. Hani sosyal inovasyonlar nedir? Sosyale fayda yaratan, sosyal için sorun teşkil edilen bir problemi, sorun teşkil eden bir problemi alırsınız. Bununla bir, yani bir fikir haline dönüştürürsünüz. Bunun çözümüne yönelik bir fikir ortaya atarsınız. Bunu tasarlarsınız ve sosyal etkiyi yaratacak bir projeye dönüştürürsünüz ve bu projeyi sosyal etkisini incelersiniz. Yani şimdi biz bakıyoruz temelde hani hepsinin konuştuğu sorunlar aynı. Bu çocuklar hani diyorum ya sosyal inovasyonları geliştirecek farkındalıklara sahipler ve ciddi anlamda konuştuklarına bakın çok güzel de projeleri var. Bu uygulama yanlış. Evet yanlış. Hani bir değerlendiriyorsunuz. Peki buna çözüm ne geliştirebilir? Biraz da biz artık ne yapacağız biliyor musunuz işletmeciler? Bu çocuklar için üretmeyeceğiz. Bu çocuklarla birlikte üreteceğiz. Bu çocuklara açıkçası danışacağız ve ne yapmamız gerekiyor? Bizim kurtarıcı kuşağımız bu kuşaktır. Maalesef biz onlara çok iyi şeyler bırakamadık. Hani yeğlerdir birazcık. Kusura bakmasın, önceler kapı aralamıştır ama biz yani bu kuşaklar bizim onlara hazırladığımız koşulları yaşıyorlar şu anda. Hani ve maalesef zaten onlar da artık kendilerine dönmüşler. İşbirliği kurmuşlar, kendimizi kurtaralım da nasıl kurtaralım diye bakıyorlar. Ve şöyle bir şey, işte onların bu farkındalığı bizim toplumumuzda sosyal inovasyonların da geliştirilmesini başlangıç noktasını sağlıyor. İşte dedim ya sosyal inovasyonlar nasıl olur? Bir farkındalık olur. Bu yani bir sorunla ilgili bir farkındalık çıkar. Bununla ilgili bir fikir ortaya atılır, çözümüne ilişkin. Bu tasarıma dönüştürülür. Bu tasarım projelendirilir ve sosyal etkisi ölçülür. Aynen Bütün bu çözümlerin çıkış noktası bunlarda, bu çocuklarda. O yüzden yani bu çocukları kaybetmemiz, bu çocukları kaçırmamız. Yani ciddi anlamda ülke için büyük kayıp. Ben bundan sonra istediğim kadar firmalara, ben bu arada KOBİ'leri ücretsiz, ya onlarca KOBİ'ye sürdürülebilirlik eğitimleri verdim. Hani benim sosyal misyonum bu. Hani ama istediğim kadar sürdürülebilirlik eğitimi vereyim, istediğim kadar sürdürülebilirlik danışmanlığı yapayım. Yani firmaların sürdürülebilirliği bu çocuklara bağlı. Emekçi olarak bu çocuklara bağlı, müşteri olarak bu çocuklara bağlı. Aynı şekilde sosyalin de toplumun belli bir güzellikte ve düzende gitmesi de, bu sosyal inovasyonların çıkış noktası da bu çocuklar. Yani o yüzden yani onlara yeterli iyi koşulları, yeterli eğitim altyapısını, eğitim eşitliğini, fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Zaten hani biz bunu sağlamadık. Bundan da müthiş rahatsızlık duyuyorlar.
Okey.
Ben
Şeref
soruları
Bey,
tamamen ediyorum da o yüzden
evet
kesiyorum.
sorular ve yorumlar var ama bu sorunun tamamı buraya sığmıyor. Ben şöyle okuyayım. Sorudan ziyade bir yorum. Şeref Bey demiş ki, metroda dört tane genç kendi aralarında konuşurken ben bu kuşağın farkına vardım demiş. Mesela benim kuşağım için birisi konuşurken diğer bir kişi konuşursa uyarır. Lütfen sözümü kesme diye. Ama bu dört genç aynı anda iki kişi konuşuyor, aynı anda iki farklı konuyu konuşuyorlar, aynı anda dört kişi konuya dahil. O zaman farkına vardım, farklı bir beyin algoritması ve formasyonları var diye o anda anladım. Yeni kuşak farklı bir yazılım kullanıyor diye ve yaşlandığımı hissettim demiş.
Aynen, ben de gerçekten ben de onlarla konuşurken yaşlandığımı hissediyorum ve inanın ki mesela bir şey yapacağım, ben onları soruyorum. Yani onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani ciddi anlamda eğitim yapılısını iyileştirmezsek, biz üniversiteler pıtır pıtır açıyoruz da, yani hani eğitimi iyileştirmezsek bu kuşağı körelteceğiz. Yani çocukların da körelmeyi niyetleri de yok. Hani yani kabul edemezler. Zaten işte hep üretimde olmayı da o noktada istiyorlar. Hep üretmek istiyorlar.
Sizi çok sevmişler. Keşke herkes sizin gibi
Ay gerçekten
düşünse
çok
diyorlar
üzülüyorum.
Fulya Hanım. Tabii sevgi
Sevgililer
karşılıklı.
konusunda
Siz onları
geçiyor.
sevince onlar da sizi seviyor. Çok
Evet.
normal.
Çok
Evet.
seviyorum yani. Ciddi anlamda
Evet.
onlara
Şenol Bey'in
iyi
bir
bir
yorumu var.
gelecek ama
Diyor
onlar
ki
bizim geleceğimizi çok sağlayacaklar.
okey. Z kuşağında milli ideoloji hiç yok. Bu ülkemiz için büyük bir sorun demiş. Ne
Çok
düşünürsünüz bu
global.
konuda?
Kesinlikle çok global düşünüyorlar. Ama ülke problemlerini, milli ideolojiyi bir tanımlamak lazım. Yani ülke için fayda yaratan, faydın doğuran ideolojiler aslında bizim milli ideolojilerimiz. Hani bu noktada milli ideolojiyi nasıl tanımladığımız önemli. Şimdi Z kuşağı bunu nasıl tanımlıyor? X kuşağı milli ideolojiyi nasıl tanımlıyor? Evet, bu çocuklar milli ideoloji taşıyorlar ama ben diyorlar ki işte az önce bahsettiğim misal, sosyal inovasyonlar geliştirerek ülkeme, millete fayda sağlarım. Hani şöyle yapıyorlar, yani global düşünüyorlar. Hani sadece milli sınırlar içerisinde değil, globale fayda yaratacak şeyleri düşünüyorlar. Yani sadece kendi milli sınırları ve bu arada milli problemleri de çok önemsiyorlar. Yani ciddi anlamda konuşuyorlar ve gerçekten internet, özellikle yani ben de Twitch'te deneyeceğim. Hani Twitter'da bakıyorum, ciddi milli şeyleri çok sahipleniyorlar. Bence milli kavramını bir Z kuşağından dinlemek lazım. Milli ideolojileri bir de önceki kuşaklardan hangisinin daha sağlıklı olduğunu, yani şimdi ben kendi yorumumu söylemek istemiyorum.
Okey. Okey. Zoom'dan bir dostumuz sormuş. Demiş ki iyi yayınlar dilerim. Baby Boomer, X, Y, Z'lerin bir arada iş hayatında olduğu bir dönemde diğer kuşakları entegre edip deforme etmeden Z'ler ile kalibrasyon sağlamak nasıl mümkün olabilir?
Valla.
odaklanma süreleri bu kadar kısayken onlara diğer kuşakların farkındalığını yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmak nasıl mümkün olabilir demiş. Teşekkürler demiş.
Aynen. Çok harika bir soru. Zaten buna da değinmek istiyorum. Direkt şey yapmış. Hani evet şu anda birçok kuşağı aynı iş ortamında görüyoruz. Ciddi anlamda bir disiplin dedikleri hani o disiplin dedikleri kavram işte dediğim boomerlarda farklı bir ideoloji yani çalışıyor. Bu Z'lerde farklı çalışıyor. Hani odaklanma süreleri çok kısa bir süre hani evet çok kısa bir sürede odaklanmaları hemen değişebiliyor ve farklı görevler yapabiliyor. İşte dediğimiz o beyinleri farklı algoritmalarda çalıştığı için. Şimdi şöyle bir şey yapılması gerekiyor firmalarda. Özellikle ben bunu gençlerle birlikte üretim. Yani gençler için değil, gençlerle birlikte üretim. Şimdi çevik yönetim anlayışları geliştirildi biliyorsunuz ki. Özellikle de hani bununla ilgili çok güzel şeyler var, yapılımlar var. Yani çok güzel de eğitimler var, çok değerli hocalar var. Ben değilim. Kendimi reklamını yapıyorum ama çok iyi hani hocalar olduğunu görüyorum. Zaten sürdürülebilir işletme yönetiminde açıkçası biz sadece insan haklarını konuşmuyoruz ki. Z'ler, firmalar da bunu çok konuşacaklar. İş etiği, efendim iş sağlığı ve güvenliği demiyorlar onlar. İşçinin sağlığı ve güvenliği olabilir. İş sağlığı ve güvenliği olmaz. Yani çok kafaları farklı çalışıyor. Biz şimdi çevik yönetim anlayışında genellikle bir ekip oluştururuz. Biz açıkçası bu kuşaklar arasında şöyle onları da dahil ettiğimiz bir yönetim anlayışı sürmemiz gerekiyor. Bu kuşaklar çok anlık hareketlerde bulunduğu için, anlık hareketler yaptıkları için açıkçası odaklanma süreleri de kısa. Aynı şekilde bu kadar hızlı işleyen bir veride bu kuşak belirsizliği asla kaldırmıyor. Açık olacağız. Açık bir yönetim anlayışı süreceğiz. Ücret politikaları açık olacak. Efendime söyleyeyim, onun dışında ödüllendirmeleri hemen isterler. Terfiler illa dikey olmak zorunda değil bu kuşakta. Yatay da olabilir. Terfi almak isterlerse bunu hemen görmek isterler. Ama en çok ne isterler biliyor musunuz? Dahil olduklarını, fikirlerinin önemsendiğini bilmek isterler. Ben kurumlara özellikle bu kuşaklarla beraber bir takım oluşturmalarını öneriyorum. Hani özellikle inovatif iç girişimcilik için, sürdürülebilir iç girişimcilik için açıkçası bu kuşağın firma içerisindeki katkısı, yani bu kuşağın değerlendirilmesi çok önemli. Başka hani bir şey var mıydı soru içerisinde atladığım, anlaşılmayan bir şey var mı? Hani bazen konuşurken çünkü çok fazla şey kafamdan geçiyor. Çok
Belki
fazla
şey
da söylemek istiyorum.
bunun böyle sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için önerileriniz ne olabilir diye belki.
Aynen sürdürülebilir bir şekilde devam. Şimdi firmada bu kuşağın iç müşteriler. Şimdi bizim çalışanlarımız içsel müşterilerimizdir, bir de dış müşterilerimiz vardır. İç müşterilerimizde olduğunda yani bu kuşak artık dedik ya işveren seçiyor. Biz bu kuşakla beraber uzun yıllar çalışmayı pek ummayacağız. Çünkü dediğim gibi firma bağlılığı çok geliştiremiyorlar. Eğer ki liderleri, etik liderlik patronları açık ve şeffafsa ödüllendirme
Fulya Hanım, duyabiliyor musunuz beni? Fulya Hanım?
İçerideki etik değerler onlarla beraber üretmek, onlarla birlikte üretmek, bir şeyler geliştirmek. Çünkü ciddi anlamda üretime dönük ve faydaya dönük. Yani fayda yönelik bir kuşaktan bahsediyoruz. Yani sürdürülebilir olması çok zor biliyor musunuz? Yani ciddi anlamda firma bağlılıklarının hani o çalışan rotasyonlarının çok hızlı değiştiği bir döneme gireceğiz bu kuşaklarla. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Yaklaşık bir 7 yıl sonra iş gücünün 5'te 2'si bu kuşak olacak.
Peki Tabii benim gördüğüm, siz de şey yapmışsınızdır. Yani biraz daha böyle eski nesillerde başladıkları işlerde 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi çalıştığını görüyoruz ama biraz daha genç kuşağa gittiğimizde bu süreler giderek azalıyor. Yani şu anda mesela 2 yıl, 3 yıl bile uzun bir süre olarak düşünülebiliyor. İşte 6 ay, 7 ay, 3 ay, 8 ay sürekli bu sürelerde iş ve şirket değiştirme süreçlerinin olduğunu görüyoruz. Bu da herhalde bu kuşağın kendini bir yere o ait hissedememesi ya da o firmanın işte değerleriyle o yaptığı işin içerisinde, o takımın içerisinde kendini değerli hissedememesi ve yeni bir arayışa çıkması olabilir.
Aynen, anlam arıyorlar. Devamlı bir anlam arayışın içerisindeler. Ve bu anlam kesinlikle etik, adil ve eşitlik kavramlarını doldurmak, altını doldurmak zorunda ve üretkenlik altyapısını sağlamak zorunda bu çocuklara. Bir anlam yolculuğundalar. Bu kuşak sonuçta dünyayı kurtaran çok değişik filmlerle büyüdüler yani. Çok değişik platformlarla büyüdüler. Gerçekten bu kuşak bir şeyleri değiştirebilir. Değiştirme potansiyelinin farkında ve değiştirmek de istiyorlar. Eğer kendi çalıştıkları firmalarda bir anlam bulamıyorlarsa, bu kavramların altını dolduramıyorlarsa, hakkaniyet bulamıyorlarsa, eşitlik bulamıyorlarsa, liyakat bulamıyorlarsa aynı şekilde soğuyorlar. Ve bir şey söyleyeyim, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela bir iş görüşmesine gidecekler. Ya bizim ülkemizde biraz işsizlik, biraz diyorum ama işsizlik olduğu için hani bu çok böyle gelişmiyor ama genellikle işsizlik dahi olsa şey yapıyorlar, şikayetleri inceliyorlar. Yani çalışan şikayetlerine bakıyorlar. İnternette araştırıyorlar bir firmaya gitmeden önce. Eskiden daha çok hani işverenler çalışanları araştırırdı. Şimdi koşullar değişti. Yani ne şikayetler var? Altyapı ne? Üretim modelleri ne? Yeterince etik mi? Yeterince sürdürülebilir mi? Yani ciddi anlamda sürdürülebilirlik raporu okuyup giden bir tane Z kuşağı mı biliyorum. Yani ciddi anlamda hani önem veriyorlar. Yani bizim de bu kuşağa hitap etmemiz o anlamda çok önemli. Artık mesela bir iç toplantılarda, iç yapılandırmamızda daha fazla görsel öğelere önem vermemiz, bu kuşağın algısına uygun, nasıl diyeyim, her şeyin açıklıkla ve özgürlükle konuşabildiği bir ortam çok önemli. Ve şöyle bir şey mesela söyleyeyim, bunu istiyorlar, istediklerini söylemişler. Hani bir çalıştıkları kurumda şu kavramların öne çıkmasına, nazik iletişim, nazik olmak ciddi anlamda onlar için çok kıymetli. Onun dışında farklılıklara duyulan saygı, yine çalıştıkları, yaşadıkları ortamda farklılıklara duyulan saygı ve sevgi, onlarda zaten buna karşı bir sevgi de var. Onun dışında ayrımcı söylemler kullanılmaması. Yani bunları kendileri için söylemiyorlar, bunları kendilerinden rica etmiyorlar. Bunları bir sonraki çalıştıkları ortamdaki bir önceki kuşakları pardon. Hani söylüyorlar. Bunları duymak istiyorlar. Hatta geçenlerde bir tane LinkedIn'de bir şeye rastladım. Biz artık bu kavramları yurt dışından bir bağlantımda ve bunu paylaşmış. Biz artık bu kavramları, bu dediğim saydığım şeyleri kurumsal kültüre dahil ettik. Yani, bunun dahil olması lazım. Hani bunun dışında çalışan eşitliği, kadın erkek olsun, mesela kadınlara tutumlar nasıl, erkekler bunların hepsine çok dikkat ediyorlar ve bunlarla ilgili hani kurumun yapısına dikkat ediyorlar. Eğer bir kötü bir şeyle de karşılaştıklarında da o anlam yolculuğu başlıyor. Yani direkt başka bir firmaya, başka bir markaya, başka bir şeye gidiveriyorlar yani.
Okey. Ahmet hocamız, Ahmet Göbüt hocamız sormuş. Fulya Hanım, çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Ben Baby Boomer kuşağı olarak Z kuşağındaki bir genç ile sağlıklı bir iletişim kurmak için sizce neler yapmalıyım?
Yani açıkça samimiyetten, mizahtan, açıklıktan ve dürüstlükten çok fazla hoşlanan bir kuşak. Ondan sonra bu kuşakla hani iletişime geçmek için hani özellikle O üstünde otorite kurmamaları çok önemli. Hani otoriteyi kesinlikle sevmiyorlar. Ve bu eskiden bize dayatılan hani annelerimizin, babalarımızın ya da onların daha da öncesi daha da sıkı katı kurallar vardı. Hani iş yeri bağlılığı vardı diyorsunuz ya, eti senin kemiği benim, am çocuğu falan diye. Hani böyle şeyler de vardı. Şimdi hani onlar değişti. Bu kuşak işte dediğim gibi otorite kabul etmiyor. Onların dilinden, onların da katılımcı, onların da fikirlerini öne çıkararak bir iletişim tarzı onları tabii ki de hoşuna gidecek. Daha değerli hissedecekler ki gerçekten fikirleri çok değerli.
Peki, Enes Bey sormuş, demiş ki, peki bu Z kuşağından sonra gelenler ne olacak hocam demiş.
Oh, ben Alfa kuşağı. Şimdi şöyle bir araştırma yapılıyor yurt dışında. Ben de hocalarımla konuşuyorum işte. Bu şey, çok güldüm ona. Şey var, çocuklara Alfa kuşağında işte bu 2010 sonrası doğumlu minik alfalarımızı soruyorlar. İşte bu sürdürülebilirlikle ilgili bir araştırma yapıyorlar. Yine onlarda eşitlik kavramı daha da bir fazla hassasiyet gösteriyor ve öne çıkıyor. Adalet kavramı çok kıymetli ama en çok özgürlük kavramı daha da fena çıkmış durumda ve diyorlar ki sen annemden izin aldın, benden izin alamaz, almadın soramazsın diyor. Böyle bir kısıtla karşılaşmışlar. Yani çocuklar tepki koymuşlar. Yani ben bunlara cevap, annemden izin almış olabilirsem bu benim hakkım, benim zamanım, benden izin almadın. Hani benden de izin al. Şimdi çok daha farklı bir kuşak geliyor. Eğer bu kuşağın potansiyelinden çok yararlanamazsak ve gerçekten bu kuşakla birlikte hareket etmezsek, alfalar daha da özgürlükçü, daha da aktivist bir kuşak olarak ortaya çıkıyor. Ben size bir örnek vereyim. Kendi oğlumdan örnek vermek istiyorum. 4 yaşında benim oğlum. Ve geçenlerde bir şey oldu ve ben dedim ki bununla ilgili, uzaycım dedim, kendi kararını kendin verebilirsin dedim. O da baktı. Bunu sen söyleyemezsin dedi. Ben özgürüm dedi. 4 yaşında ve özgürlük kavramını biliyor. Ve bunun söyleme hakkını, onunla ilgili bir kararı, ona verebileceğini söyleme kararını bana bırakmıyor. Hakkı onun hakkı çünkü. Özgürlük başkasından alınmaz. Yani bana bunu ifade etmeye çalıştı ve ben şoka girdim. Yani nasıl bir kuşak geliyor, siz düşünün.
Evet, sizin Z kuşağı ile yaptığınız sohbetlere kulak misafiri olmuş olabilir sizin
Olabilir.
ufaklık.
Ama
Yani
genel olarak
4 yaşında bunu söylemesi şok edici gerçekten yani.
yok, yani ben oğlumla ilgili bazı, yani açıkçası korkuyordum çünkü çok farklı, onun daha da bir farklı bir işleyişi var beyninin. Ben diyorum bizim olan süper zekan yani gidiyor uçmuş, ama bakıyorum arkadaşımın çocuğu EQ'su, işte bu duygusal zekası uçmuş durumda ve bana empati yapıyor, yani psikolojik empati bağlantılar kuruyor. Bir arkadaşı 300'e kadar sayıyor İngilizce. Bir arkadaşı işte, yani daha da işte o diyorum ya, bu dijitalleşme aynı şekilde uyaran sayısını, beyindeki o uyaran sayısını arttırdığı için, işlem sayısını arttırdığı için o beyin gelişiyor. Yani biz gerçekten çok zeki, aynı anda birkaç iş yapabilen çok farklı bir kuşaklıyız ve ülkemizde de yani öyle güzel koşullar oluşturalım ki yani bu çocuklar burada kalsın. Çünkü yani biz onlara güzel bir gelecek sağlayamadık ama onlar bizim geleceğimizi de kurtarıyorlar. Ya çok bencilce düşünme ama ya gerçekten de böyle.
Evet. Yine genç arkadaşlarımızdan Şadiye Hanım yine bir yorum yapmış. Z kuşağı mensupları güvencesizlik ve belirsizlik içinde tasarruf edemediği için sürekli bugünden yarından endişe eder biçimde. Her işe koşturması beklendiği için bir işte uzmanlaşamıyorlar demiş.
Evet, bu çocuklarda uzmanlaşma alanında teknolojide çok uzman olabilirler ama belli bir hani alanlarda uzmanlaşma konusunda problemler olabiliyor. Evet, bu, yani bütün dünyada yapılan araştırmalarda uzmanlaşma konularında sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Gerçekten hani yine o prekarya kavramına geliyoruz, hani bu kaygıyla. belirsizlik noktasında kaygı üretiyorlar. Biz kaygıyı ne zaman üretiriz? Gerçekten de belirsizlik ortamında üretiriz. Yani beynimiz ne zaman adrenalin salgılamaya başlar? Karşımızda belirsiz bir koşul, olumsuz bir koşul ortaya çıktığında salgılamaya başlarız. Hani bu konuda evet, uzmanlaşma konusunda da maalesef her işte koştukları için, her şeyi yapabildikleri için biraz sıkıntılar var. Ama tabii ki de bunu da geliştirmek bizim elimizde. Ne yapacağız? Yani eğitim kalitemizi yükselteceğiz. Yani bu çocukların hangi alanlarda daha fazla yetenekli olduğu, öyle pat pat pat üniversite açıp da bölüm açıp da yani bu çocukları içeri doldurmayacağız. Yani hangi çocuk hangi alanda hangi yetenekleri var, bunları ortaya çıkaracağız. Hani tabii ki de onların da isteklerini önemseyeceğiz ve o noktada bizim de yani yapmamız gereken şeyler var. Yani biz hep bekliyoruz, hani bekliyoruz. İşbirliği noktasında işte o sürdürülebilirliğin işbirliği var ya, bütün kuşaklar işbirliği yapıp da bu kuşağı desteklemek zorunda.
Evet. Engin Bey Zoom'dan bir soru sormuş. Politik olarak bu kuşağın derin bir değiştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz demiş.
Açıkçası ben hani zaten eskimiş ideolojilerinizi atın derken, hani politik olarak da size şöyle söyleyeyim, X'ten Next olmaz. Hani bu kuşağın sözüdür. Hani politik olarak da çok şey değiştirebilirler. 6 milyon tane işte seçmen geliyor. Bakalım evet, gerçekten ne yapacakları da belli değil. Yani ciddi anlamda ben de hani kestiremiyorum. Hani çünkü müthiş bir güvensizlik var. Açıkçası Türkiye'deki siyaseti çok yaşlı buluyorlar. Hani yaşlı buldukları için de hani bir yönelim göstermiyorlar açıkçası. Ama daha genç, daha bu kendi yaş gruplarından belki daha sürdürülebilir konular konuşan, tüzüğüne şöyle bir güzelce parti tüzüğüne sürdürülebilirliği işlemiş, bununla ilgili de atılımlar yapmış, projeleri böyle çocukların gözüne sokabilecek bir parti belki hani olursa, hani onlara da yönelebilirler. Bir lider çıkarsa ona da yönelebilir bu çocuklar. Ama şöyle bir şey, yani şu kafa yapısında zaten sıraladıklarımı bir düşündüğünüzde, hani hassasiyet gösterdikleri ne bu çocukların? Gelir dağılımı, fırsat eşitsizliği. Bakın üç konu. Bu çocuklar siyaset çok fazla takılmıyorlar. Siyaseti de çok yaşlı buluyorlar. Ama bu üç konuya çok hassasiyet gösteriyorlar. Bu ne? Gelir eşit dağılımı, fırsat eşitsizliği ve iklim krizi. Yani ciddi anlamda bunlara önem veriyorlar ya. Yani onun dışında da politik bazı şeylere önem vermiyorlar. Şimdi aktivist bir kuşaktan bahsediyoruz. Özgürlüklerden, eşitlikten, adaletten yana bir kuşaktan bahsediyoruz. Tabii ki de bu eşitlik kavramı sadece gelir dağılımı değil, fırsat eşitliği, eğitim eşitliği, sağlık alanında eşitlik. Hani topluma yayılan, tabana yayılan bir eşitlik kavramına herkesin mutlu olmasını istiyorlar. Çocuklar yani bir tek ben mutlu olayım şey değil. Yani çok bireysel gibi görünüyor olabilirler. Yani kendi işlerini kendi yapmak isterler. Ama bir sorunla karşı karşıya kalsınlar. Aynen bu arılar nasıl çalışır? Uzaktaki böyle balgit arısı herhangi biri olabilir. O kovanı anında bir ileti verir ve kovan anında çalışmaya başlar ve kaynar. Aynı bunun gibi kendileri bireysel balılarını toplarlar, işlerini yaparlar, kendi işlerini görüyorlar. Ama anında bir olumsuzlukla karşılaşsınlar, hemen kovanlarına dönüp, o sosyal medyadır orası, o sosyal medyaya gidip hemen karıştırıp bir anında kitlesel harekete dönüştürüyorlar. Yani bunlar düşünüldüğünde, eylemlilik halleri düşünüldüğünde, tabii ki de artık bu bazı ideolojileri değiştireceklerini söyleyebiliriz. Sadece ben söylemiyorum, işte başta da söylediğim gibi yurt dışındaki hocalarımla da konuşuyorum. Onlar da 20 sene içerisinde bu kapitalizm, otokratizm, liberalizm, işte bu tüm bu kavramların birer masa olacak dediler. Faşizm, özellikle farklılıkları o kadar çok seviyorlar ve farklılıklarda o kadar güzel birleşiyorlar ki. Yani ben geçen gün bir şey fark ettim. Sosyal medyada, Twitter'da bir hashtag açıyorlar ve ben onları izliyorum böyle. Bayağı bir keyifli izliyorum. Bir başladı 12 binle açıldı. Hashtag geldi 12 bin. Yarım saat sonra 350 bin. Arkadaşım ne oluyor dedim yani. Bir anda arı kovanı çalışmaya başladı. Hani birbirlerini hemen uyaran gönderiyorlar ve hemen de eyleme geçiyorlar. Yani bu noktada ciddi anlamda birçok şeyi değiştirebileceklerine de inanıyorum. Yani bizim gibi değiller yani gerçekten. Biz çok farklı yetiştik yani. Çok baskıyla yetişmişiz. Bu çocuklar biraz daha fazla uyaranla biraz daha rahat yetiştiler. Hani ilişkilerimiz bile hani şu anda anormal, bizde her şey anormal. Yani filmlerimiz, Türk filmlerimiz de oradaki normalle anormal kavramı bile değişmişti. Allah'tan bu çocukların interneti vardı. Normalle ulaştılar yani. Bizim ilişkiler boyutunda da bu işte çalışma boyutunda da, profesyonel hayatta da çok değişik, anormal olan ama normalleştirdiğimiz normlar vardı. O yüzden bence bu kuşak internet kuşağı yaradı diyeyim. Daha
Evet.
fazla aslında açmak istiyorum da şu anda açamıyorum
Peki
yani.
Bekir Bey demiş ki herhalde biz konuşurken sizin söylediklerinizin arasında Fanta bunu reklamlarında kullandı ve dünya genelinde %64 artış aldı demiş. Herhalde tasarımını gençlere yaptırdığına dair bir reklamda
Evet.
gösterdiler demiş. Siz herhalde söylediklerinize tamamlayıcı olarak
Gençlerle
eklemişsiniz.
birlikte yapacaksınız arkadaşlar. Gençleri dahil edeceksiniz. Benim sosyal inovasyon projem nasıl bir proje olacak biliyor musunuz? Çocuklara uyaran vereceğiz. Hani bu sosyal sürdürülebilirliğin 17 tane ilkesi vardır. Amacı vardır pardon. Bu 17 amaç doğrultusunda çocuklara görseller göstereceğiz. Uyaranlar vereceğiz. Daha sonra yarı yapılandırılmış mülakatla yani şu anda zaten doktor araştırmanın yapısı da bu. Yarı mülakatla ben aslında şunu istiyorum onlardan. Bakalım o sorun gördüğü, o sürdürülebilirlikle ilgili duyarlılık geliştirir, sorun gördüğü şeyi nasıl bir inovasyon geliştirecek? Ve benim istediğim çocukları da gençleriyle kalkınma projesi zaten. Bu gençleri de bu 17 tane kalkınma amacına hizmet edebilecek onların birer projesini ortaya çıkarmak. Yani ben onları da dahil ettikçe, onların da daha fazla farkında oldukça bu çocukların daha güzel şeyler yapabileceklerine inanıyorum, görüyorum. Yani müthiş bir potansiyelleri ve istekleri var. Yeter ki biz de eğitimle bu altyapıyı destekleyelim. Mesela çok önemli bir konu.
Fulya Hanım duyabiliyor musunuz beni? Fulya Hanım?
Yapamıyoruz. Ancak şöyle bir şey, mesela yüksek lisans bağlantı.
Şu anda toparladı.
Ha, şu anda
Şu
toparladı. En
an
son nerede kalmıştım? Pardon, bir uyarı aldım da.
bir tam olarak böyle 1 dakika önce falan gitti ama tam olarak en son söylediğinizi ben de yakalayamadım açıkçası.
Yani sürdürülebilirlik eğitimlerinin altyapısının ülkemizde de olmasını söylüyorum. En ilkel gördüğümüz toplumlarda bile lisans programları olarak mesela Venezuela'nın kuzeyini bahsetmiştim. Orada bile şey var, sürdürülebilir tarım ve inovasyon bölümü var 3 yıllık. Ama bize baktığımızda sadece belki 1-2 yüksek lisans programlarına rastlıyoruz. O da enerji ve inşaat alanıyla ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili. Hani biraz daha bu konuları biz de geliştirmeye çalışıyoruz bu arada. Hani bu konularda da daha fazla üniversitenin katılımını bekliyoruz. Aynı şekilde teşviklerin de arttırılması gerektiğini düşünüyorum bu çocukların projeleri için. Hani bu çocuklarla birlikte kalkınacağız yoksa kalkınamayacağız. O kadar kısa söyleyeyim hani. Ya bu çocuklarla kalkınacağız ya da kalkınamayacağız.
Okey. Erkan Bey Zoom'dan bir soru sormuş ve yorum yapmış. Demiş ki çok güzel açıklamalarınız var ama bahsettiğiniz Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler için geçerli Z kuşağı davranışları gibi profilleri gibi geliyor demiş. Sizin de
Çok
dediğiniz
doğru.
gibi Türkiye'de durum biraz farklı. Farklı sanırım. İşsizlik ve gelecek kaygısı çok yüksek. %80'i dijital yaka olursa bu yeni neslin ara işler ne olacak? Bu rolleri kimler yapacak?
Yani evet, böyle bir sorun var. Aynı şeyleri zaten biz de konuşuyoruz. Baştan da söylemiştim. Bağlantım iyi mi? Yine uyarı alıyorum da benim dikkatim dağılıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu kuşak, evet, ben şunu söyledim başta da, bölgesel olarak bir de bu kuşağı ayırmamız gerekiyor. Biz interneti baz alıyoruz. Dijitalleşmeye baz alarak bazı şeyleri, mesela kuşaklar ayrımını nelere göre yapıyoruz? Z kuşağını neye göre ayırdık? İnternet ve dijitalleşmeye göre ayırdık. Şimdi hani kaç tane çocuk yeterince dijitalleşmeye ulaştı? Dijital, özellikle eğitim altyapısı bakımından bunu düşündüğümüzde, hani son pandemi dönemini hiç konuşmayayım yani. Hani olan sıkıntıları ülke çapında doğu ile batı arasındaki farkı hiç açıklamayayım yani. Oranın Z kuşağı ile buranın Z kuşağı, buranın Z kuşağı ile bir İsviçre'nin Z kuşağı arasında dağlar kadar fark olacaktır. Hani ama genellikle mantalite, hani o uyaranlarla beynin o işlem sayısı farklı olduğundan, yine önceki kuşaklara göre evet, biz de önceki Türkiye'deki Y ve X kuşaklarına göre bizim Z kuşağımız farklı. İsveç'teki X ve Y'ye göre Z kuşağı farklı. Evet, genellikle bu çocuklar arayışta yapabilirler. Hani yeterince hani teknoloji olsun içerisinde, ya da farklı şeyler, inovasyonlar olsun, ara projelerde de yer almak isteyebilirler. Ama gerçekten bir ara eleman problemimiz ciddi anlamda da, işte daha önceden de bahsettim, çıkabilir. Hani güzel bir noktalara değiniyorlar. Zaten biz bunları da, bu araştırmalarda buna hep değiniyorlar. Uzmanlaşma, ara eleman. Bizim ana konularımızda da tabii işletmelerin konularından ikisi de bu olacak. Özellikle uzmanlaşma konularında ve ara eleman konularında, evet, biraz sıkıntılar çekebiliriz. Yani güzel konuları dikkat çekmişler. Hani böyle
Evet.
sanki araştırma yapmışlar da, araştırmaları nasıl diyeyim, okumuşlar da gelmişler gibi, ama cidden bu konularda araştırmalar var.
Evet, o zaman son olarak Z kuşağından dostumuzun sorusuyla kapatalım. O da demiş ki 17 küresel sorun üzerinden şöyle bir geçebilir misiniz? Lütfen herkes tekrar tekrar duysun isterim demiş.
Ya 17 tane küresel sorun üzerinden tabii ki de geçebilirim. Yani aslında bu küresel sorun dediğimiz küresel amaçlar, sürdürülebilir kalkınma amaçları. 17 madde. 17 maddeyi burada açmaya çalışsam sabaha kadar, aslında bunun bir hikayesi var. Bu 17 madde toplum sosyal sorunları, çevresel sorunları ve aynı zamanda ekonomik sorunları, işle ilgili, kentleşme ile ilgili sorunları barındırıyor. Yani açlıktan, yoksulluktan, yaşanılabilir insani iş koşullarından, eşitlikten, aynı şekilde eğitim, nitelikli eğitim. Yani ben bu konuşmayı da açıkçası bugün nitelikli eğitim üzerinden kapatmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda nitelikli eğitimin altını dolduramadığımız gibi, bir de bu çocuklara yeterli istihdamı da koşullarını da sağlayamıyoruz. Bu 17 maddeyi tek tek sıralamayacağım. Sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak arattırsınlar, çünkü çok uzun sürer. Bu işte kavramlar içerisinde temiz su, temiz çevre, işte onun dışında sürdürülebilir kentleşme ile en son aslında bir hikayesi vardır. Şeyle biter: barış, adalet ve güçlü kurumlar. 16. madde, 17. madde de o, hani sürdürülebilirliğin en kilit noktası nedir? İşbirliği. Yani sürdürülebilir amaçlar içerisinde işbirliği çok önemlidir. Bizim ciddi anlamlarda bu çocuklarla beraber, yani bu gençlerle beraber diyeyim, işbirliği kurmamız gerekiyor. Onlarla birlikte kalkınacağız. Onlarsız kalkınamayacağız. Ben bu kadar net söyleyeyim. Hani onların yeterli, onları burada kal diye de diyemeyiz yani. Deme hakkımız yok. Yani hangi koşulu sağladım da kal diyeceğim yani. Hani böyle hangi yeterli koşulu sağlıyorum ki onları burada tutacağım? Hani onlara artık daha iyi koşulların temellerini atmamız gerekiyor ve işte diyorum ya, onlarla olacak ya da onlarsız olmayacak. Onlar gelecek.
Süper, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, son olarak kısaca ben Valorem Team'den de şöyle bir bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Değer Katan Eğitimlerin bu akşam 123. bölümünü yaptık. Değer Katan Eğitimler de aslında Valorem Team'in bir sosyal sorumluluk projesi ve sürdürülebilir bir şekilde yapmaya da devam ediyoruz elimizden geldiğince. Peki Valorem Team nedir? Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Aslında bu söylediklerim Z kuşağının ilgisini çeker diye tahmin ediyorum şu konuştuklarımızdan sonra. Ve bunu yaparken de teknolojiyi, inovasyonu ve girişimciliği kullanıyoruz. Türkiye'de birbirinden kıymetli mühendisler, çok iyi ürünler, çok iyi yazılımlar, çok iyi teknolojiler geliştirmişler ama bunları ticarileştirmekte zorlanıyorlar. Biz de Valorem Team olarak değerli iş insanlarıyla buradaki yazılım çözümlerini, inovasyonel çözümleri KOBİ'lere, işletmelere, firmalara ihtiyacı olan karşı taraftaki kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Bu sayede onların maliyetlerini düşürüyoruz. Bu sayede onların karlarını artırıyoruz, cirolarını artırıyoruz. Bu sayede onları tahmin etmedikleri risklerden koruyoruz bir anlamda. Onların şirketlerine değer katıyoruz. Yaptığımız iş bu. Bunu da teknolojik ürünlerle yapıyoruz ve bunu yaparken de arka tarafta şöyle bir misyonumuz var. Diyoruz ki, isterseniz bir birey olun, isterseniz bir şirket sahibi ya da bir topluluğun parçası olun. Kim olursanız olun, iki tane gelecek var önünüzde diyoruz. Birincisi, ya bu teknolojiyi, inovasyonu, bu dijital dönüşümü doğru bir şekilde anlayıp kullanırsınız ve buradan fayda sağlayan kısımda yer alırsınız. Yani teknoloji zade olursunuz ya da bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsanız da bu teknolojiyi kullanamazsanız da teknoloji zede olursunuz diyoruz. Bireyler olarak, kurumlar olarak, topluluklar olarak biz de hem kişilerin hem kurumların ve hem toplulukların teknoloji zade olması konusunda onlara çözüm önerileri sunuyoruz. Onların bir anlamda hayatlarını kolaylaştırıyor, hayatlarına ve işlerine bir anlamda değer katıyoruz. Peki nasıl oluyor bunun arka taraftaki matematiği nasıl? Kulağa hoş geliyor ama detayları bir dinlemek lazım derseniz de hemen buradaki kare kodu cep telefonunuzun kamerasıyla okutup çıkan menüden Valorem Team'in detaylarını anlattığımız böyle yarım saatlik bir sohbet şeklinde Ahmet Çezmi Gömüt hocamızla bir sunumumuz var. Oraya bir göz atabilirsiniz. Burada da aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Dijital anlamda 5 yıl sonrasının, 10 yıl sonrasının iş modelini inşa ediyoruz Valorem Team'de. Yazılımların, teknolojinin, inovasyonun çalıştığı ve insanların gelir elde ettiği ve düzenli bir gelir elde ettiği bir model kurmaya çalışıyoruz. Çünkü artık fiziki olarak harcadığımız emek ya da mental olarak harcadığımız emeğin yerini bu algoritmalar, yazılımlar, robotlar ve yapay zekalar almaya başladı. Bizim de buna ayak uydurmamız ve bu teknolojileri kendimiz için ve kendimize gelir üretmek için kullanmamız gerekiyor. Doğru kullanamazsak işimiz, mesleğimiz bunlar tarafından elimizden alınabilir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız diyoruz. Sonrasında bu akşam 123.sünü yaptık değer katan eğitimlerin. Ve müthiş içerikler var, müthiş eğitimler hazırladık. Bunların hepsine YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. Şu anda sayımız 7.000'i geçti ama niye 20.000 olmasın, niye 50.000 takipçimiz olmasın? Eğer beğeniyor ve memnun kalıyorsanız sevdiklerinizle mutlaka Valorem Team'in YouTube kanalını paylaşın. Sadece YouTube kanalında değil, aynı zamanda bütün bu yayınlara podcast kanallarından da ulaşabilirsiniz. Spotify'da, Anchor'da, işte Apple Podcast'te, Google Podcast'te kulağınıza taktığınızda spor yaparken, seyahat ederken, yolda her tarafta sizinle birlikte olabiliriz diyelim.
Tam
Şöyle şurayı.
şu an böyle.
Evet
Aynı
yani
anda birkaç şey yapabiliyorlar yani.
kesinlikle bu akşamın şöyle de bir şeyi olsun, çıktısı olsun son sözü size vermeden önce Y kuşağını Z kuşağını daha iyi tanımak isteyenlere mutlaka ama mutlaka Twitch diye bir platform var. Twitch platformuna bir üye olmalarına, bir hesap açmalarını Bu akşam yatmadan böyle biraz orada vakit geçirmelerini öneriyorum. Farklı farklı orada yayıncı diyorlar. Bu mesela bu benim yaptığım şeye yayıncı diyorlar Twitch'te. Ve insanlar da böyle sohbet değil de genelde ya tekler ya grup halindeler ya oyun oynuyorlar. Bunun ekranını paylaşıyorlar. Eğleniyorlar da işte şarkı söyleyenler var, konser verenler var ve bunu yaparken diğer dinleyenler de yayın yapanlara ücret ödüyorlar. Bir ekonomi oluşmuş vaziyette orada. Yayıncılar buradan para kazanıyor. Yani orada ciddi rakamlar da var. Yani Türkiye'de ve dünyada Twitch üzerinden yayıncılık yapıp binlerce, on binlerce, yüz binlerce dolar kazanan da var. İnanılmaz bir ekonomi oluşturmuş vaziyetteler. Ve yeni bir ekonomi var orada. Oraya bir göz atmanız, fikir sahibi olmanız için güzel olabilir diyeyim. Kapatmadan da son sözü Fulya Hanım size verelim. Güzel bir mesaj da bu akşamı birlikte
Yani
kapatalım.
açıkçası ben yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Onlar gelecek. Onları elimizde tutmamız gerekiyor. Ama elimizde tutmak için de ne yapmamız gerekiyor? Kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Onlar için burada yaşanılabilir, kalınabilir koşulları hazırlamamız gerekiyor. Altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Onlarla birlikte kalkınacağız. Onlarla kalkınacağız. Yani başka türlü de onlarsız olmayacak. Ben onlara çok inanıyorum. Onlara çok güveniyorum. Hani Twitch'ten hesap açsam bilmiyorum nasıl kullanılıyor ama beni ekleyebilirler. Ekleniyor
Ben
mu?
linkini tabii ekleniyor. Bizi de takip etsinler. Valorant Team kanalını da
Seni
takip etsinler.
takip edeyim. Ben de sizi takip edeyim
Evet,
arkadaşlar. Bu
orada
akşam
var.
açacağım ben.
Tamam, siz açın, takip etme olayı var. Hatta bu akşam genç arkadaşlarımız sayesinde 100'den fazla da yorum aldık. Böyle de bir rekor kırdık. Bütün hatta şeyi de Zoom'u da katarsak 150 falan olmuştur. Buradaki arkadaşlarımız da dostlarımız da çok teşekkür ediyor. Söz yani sorularını yansıtamadığımız ya da sorularını yöneltemediğimiz
Şey
dostlarımızdan
var. Ben çocuklarla genelde LinkedIn'de de zaten iletişim bilgilerim de açık. Genellikle zaten bana da oradan çok geliyorlar böyle. Ben de
evet.
onlara bayıldığım için onlar benden öğrendiklerini düşünüyorlar ama ben onlardan öğreniyorum aslında. Ben onlara birazcık girişimciliği, işte sosyal inovasyonları anlatıyorum. Nasıl yapılabileceğini, nereden fon bulunabileceğini, kaynak. Hani onlara destek olmaya çalışıyorum. Hani onların projelerini hayata döndürmeyi yaşatmaya çalışıyorum ama farkında değiller. Ben onlardan öğreniyorum aslında. Yani onlar çok daha ileri beyinleriyle, akıllarıyla aslında ben onların akıllarından da faydalanıyorum. Hani muhakkak benimle irtibata geçmelerini çok isterim. Ben onları çok seviyorum zaten. Hani onlara da çok inanıyorum. Onlarla birlikte yapacağız yani. Onlarla birlikte başaracağız ve onlarla birlikte kurtarılabilecek bazı şeyler. Ben de diyorum ki hani kendi kuşağıma ve önceki kuşaklara hani birazcık fırsat tanınsın. Birazcık koşullar bakımından iyileştirmeler sağlansın. Gerekli yetkililere de buradan selam olsun.
Peki, çok teşekkür ederiz. Bu akşam Değer Katan Eğitimlerin 123. bölümünde Fulya Hanım'la birlikte Z kuşağını masaya yatırdık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ve önümüzdeki hafta da
Çok
yine
teşekkür
Fulya Hanım da tanıyor ama ismini söylemeyelim. Sürpriz olsun. Toplum 5.0 konusunu işleyeceğiz. Çok önemli bir
ederim.
konu. Kaçırmayın deriz. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yine 20.30'da birlikte olacağız.
Doğrudan bununla alakalı diyebilirim. Toplum 5.0 çocuklarını konuşacaklar yine. Hani işte bu sosyal inovasyonlar çok önemli diyorum ya. Toplum 5.0'da işte o süper akıllı toplum. Muhakkak izlesinler. Ben de tanıyorum. Çok güzel bir program olacak.
Peki, çok teşekkür ederiz herkese katıldıkları için.
Teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta.
Teşekkür
Bay bay.
ederim.